Elçilerin İşleri 27. Efes. Bu bölüm Elçilerin İşleri 19 ayet 1 ila 20 ayetlerine dayanmaktadır. Apollos Korint'te vaaz ederken Paulus Efes'e geri dönme vaadini yerine getirdi. Yeruşalim'e kısa bir ziyarette bulunmuş ve ilk çalışmalarını yaptığı yer olan Antakya'da biraz zaman geçirmişti. Buradan Küçük Asya üzerinden Galatya bölgesini ve Frikya'yı dolaşarak Elçilerin İşleri 18, ayet 23, seyahat etti. Kendi kurmuş olduğu kiliseleri ziyaret ederek imanlıların imanlarını kuvvetlendirdi. Elçilerin zamanında Küçük Asya'nın batı bölgesi Roma'nın Asya eyaleti olarak biliniyordu. Başkent Efes büyük bir ticaret merkeziydi. Limanı gemilerle doluydu, sokakları ise her ülkeden gelen insanlarla dolup taşıyordu. Korint gibi burası da müjdecilik çalışması için umut vadeden bir alan sunuyordu. Şimdi tüm medeni ülkelere geniş ölçüde yayılmış olan Yahudiler çoğunlukla Mesih'in gelişini bekliyorlardı. Vaftizci Yahya vaaz ederken pek çok kişi yıllık bayramlar için Yeruşalim'e geldiklerinde onu dinlemek üzere Şeria Nehri'nin kıyılarına çıkmışlardı. Orada İsa'nın vaat edilen kişi olarak ilan edildiğini duymuşlar ve bu haberi dünyanın dört bir yanına götürmüşlerdi. İlahi takdir böylece elçilerin çalışmaları için yolu hazırlamıştı. Paulus Efes'e vardığında Apollos gibi vaftizci Yahya'nın öğrencileri olan ve yine onun gibi Mesih'in görevi hakkında bir miktar bilgi edinmiş olan 12 kardeşle karşılaştı. Apollos'un yeteneğine sahip değildiler ancak edinmiş oldukları bilgiyi aynı samimiyet ve imanla dört bir yana yaymaya çalışıyorlardı. Bu kardeşler Kutsal Ruh'un görevi hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Paulus onlara Kutsal Ruh'u alıp almadıklarını sorduğunda Kutsal Ruh'un varlığından haberimiz yok ki yanıtını verdiler. Paulus, öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz diye sorduğunda Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk dediler. Bundan sonra elçi Hristiyan'ın umudunun temeli olan muhteşem gerçekleri onlara açtı. Onlara Mesih'in bu dünyadaki hayatını ve utanç dolu ve korkunç ölümünü anlattı. Yaşam, Rabbinin mezarın engellerini nasıl kırdığını ve ölüm üzerinde zafer kazanarak dirildiğini onlara anlattı. Kurtarıcının öğrencilerine verdiği görevi tekrarladı. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Matta 28, ayet 18-19. Onlara ayrıca Mesih'in tesellicisini gönderme vaadinden de söz etti. Onun gücü aracılığıyla muhteşem belirtiler ve mucizeler gerçekleştirilecekti ve bu vaadin Pentekost günü nasıl mükemmel bir şekilde yerine geldiğini açıkladı. Kardeşler, Paulus'un sözlerini derin bir ilgiyle, minnettar ve hayretli bir sevinçle dinlediler. Mesih'in kefaret edici kurbanlığına dair harika gerçeği imanla kavradılar ve onu kurtarıcıları olarak kabul ettiler. Bundan sonra İsa'nın adıyla vaftiz oldular ve Paulus ellerini onların üzerine koyunca Kutsal Ruh'un vaftizini de aldılar. Bu sayede başka ulusların dillerini konuşarak peygamberlik edebildiler. Böylece Efes ve civarında müjdeciler olarak çalışabilme, ayrıca müjdeyi Küçük Asya'da duyurabilme niteliğine sahip oldular. Bu adamlar alçak gönüllü ve öğretilebilir bir ruhu besleyerek hasat tarlasına işçiler olarak gidebilmelerini sağlayan tecrübeyi elde ettiler. Örneklikleri Hristiyanlara büyük değeri olan bir ders sunmaktadır. Öğrenci konumunda bulunamayacak kadar kendilerine yettiklerini düşündükleri için ilahi yaşamda çok az ilerleme kaydedebilen pek çok kişi vardır. Allah'ın sözüne dair yüzeysel bir bilgiyle yetinmektedirler. İmanlarını ve uygulamalarını değiştirmeyi arzulamazlar. Bu nedenle daha fazla ışık almak için çaba göstermezler. Mesih'in izleyicileri bilgeliği samimiyetle arasalardı, henüz kendileri için hiç bilinmeyen, zengin, gerçek tarlalarına yönlendirdirlerdi. Kendisini tamamen Allah'a veren kişi, ilahi el tarafından yönlendirilecektir. Alt tabakadan ve görünürde yeteneksiz olabilir. Ancak sevgi ve güven dolu bir kalple Allah'ın iradesinin her bildirimine itaat ederse, güçleri arındırılacak, asilleştirilecek, artırılacak ve yetenekleri çoğaltılacaktır. O, İlahi bilgelik derslerine değer verdikçe kendisine kutsal bir görev emanet edilecektir. Hayatıyla Allah'ı şereflendirmesi ve dünyaya bereket getirmesi sağlanacaktır. Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir. Mezmur 119:2-130. Bugün de Kutsal Ruh'un kalp üzerinde çalışmasından Efes'teki imanlılar kadar habersiz pek çok kişi vardır. Ancak hiçbir gerçek Allah'ın sözünde bundan daha açık bir şekilde öğretilmemiştir. Peygamberler ve elçiler bu konu üzerinde durmuşlardır. Mesih'in kendisi, ruhunun ruhsal hayatın sürdürülmesindeki aracılığının bir örneği olarak dikkatimizi bitkilerin gelişimine çekmektedir. Asmanın öz suyu kökten yukarı çıkarak dallara dağılır ve gelişimin sürmesini sağlayarak çiçekler ve meyve üretir. Kutsal ruhun hayat veren gücü de kurtarıcıdan kaynaklanarak cana işler, güdüleri ve bağlılığı yeniler, hatta düşünceleri dahi Allah'ın iradesine itaate getirerek gücü alan kişinin kutsal işlerin değerli meyvelerini vermesini sağlar. Bu ruhsal hayatın yaratıcısı görünmezdir ve bu hayatın verilişinin ve sürdürülüşünün tam yöntemini açıklayabilmek insani felsefenin gücünü aşar. Ancak yine de ruhun işleyişi her zaman yazılı sözle uyum içindedir. Doğal dünyada nasılsa ruhsal dünyada da öyledir. Doğal hayat ilahi güç tarafından an be an korunmaktadır. Ancak doğrudan bir mucizeyle değil, ulaşabileceğimiz yere konulmuş olan bereketlerin kullanımı yoluyla sürdürülmektedir. Ruhsal hayatta ilahi takdirin sağladığı o araçlarla sürdürülmektedir. Mesih'in izleyicisi yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine, Efesliler 4 ayet 13, erişinceye dek gelişecekse yaşam ekmeğini yemeli ve kurtuluş suyunu içmelidir. Her şeyde Allah'ın kendi sözünde bildirdiği talimatlarına kulak vererek uyanık kalmalı, dua etmeli ve çalışmalıdır. O Yahudi mühtedilerin deneyiminde bizim için başka bir ders daha vardır. Yahya'nın eliyle vaftiz olduklarında İsa'nın günahların taşıyıcısı olarak görevini tam olarak anlamamışlardı. Ciddi yanılgılar besliyorlardı. Fakat daha net ışıkla Mesih'i kurtarıcıları olarak memnuniyetle kabul ettiler. Ve bu ileri adımla birlikte görev zorunluluklarında bir değişim meydana geldi. Daha saf bir imanı aldıklarında hayatlarında da buna bağlı bir değişim oldu. Bu değişimin bir göstergesi ve Mesih'e olan imanlarının kabulü olarak İsa'nın adıyla yeniden vaftiz edildiler. Pavlus adeti olduğu üzere Efes'teki çalışmasına Yahudilerin havrasında vaaz ederek başladı. Orada Allah'ın krallığı ile ilgili şeyleri tartışıp ikna ederek 3 ay boyunca çalıştı. Başlangıçta iyi bir kabul gördü. Ancak diğer yerlerde olduğu gibi çok geçmeden sert bir muhalefetle karşılaştı. Bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunlar müjdeyi ısrarla geri çevirdikleri için elçi havrada vaaz etmeyi bıraktı. Pavlus'un kendi vatandaşları için çalışmalarında Allah'ın ruhu onunla birlikte ve onun aracılığıyla çalışmıştı. Gerçeği bilmeyi samimiyetle arzulayan herkesi ikna etmeye yeterli kanıtlar sunulmuştu. Fakat pek çok kişi kendilerinin ön yargı ve inançsızlık tarafından kontrol edilmelerine izin verdi ve en kesin kanıtlara bile boyun eğmeyi reddettiler. İmanlıların imanının bu gerçek karşıtlarıyla sürekli ilişki halinde olmaları durumunda tehlikeye düşeceğini gören Pavlus onlardan ayrıldı ve öğrencileri ayrı bir grup halinde topladı. Halka verdiği öğretilere de önemli bir öğretmen olan Tiranus'un okulunda devam etti. Pavlus önünde büyük ve etkili bir kapı açıldığını görüyordu. Gerçi karşı çıkanlar çoktu. 1. Korintliler 16, ayet 9. Efes, Asya'nın yalnızca en muhteşem değil, aynı zamanda en yozlaşmış kentiydi. Batıl inançlar ve tensel zevkler kalabalık nüfusu üzerinde hüküm sürüyordu. Tapınaklarının gölgesinde her nitelikte suçlu barınak buluyor, en aşağılık ahlaksızlıklar yaygınlaşıyordu. Efes, Diana ibadetinin gözde bir merkeziydi. Efeslilerin, Diana'sının muhteşem tapınağının ünü tüm Asya'ya ve dünyaya yayılmıştı. Eşsiz görkemi onu yalnızca kentin değil, bütün ulusun gururu haline getiriyordu. Tapınağın içindeki putun gökten düştüğü geleneksel olarak anlatılıyordu. Üzerinde büyük güç ihtiva ettiğine inanılan sembolik karakterler yazılıydı. Efesliler tarafından bu sembollerin anlamını ve kullanımını açıklamak üzere kitaplar yazılmıştı. Bu pahalı kitapları dikkatle inceleyenler arasında tapınaktaki heykele batıl bir inançla tapınanların zihinleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan pek çok büyücü vardı. Elçi Pavlus'a Efes'teki çalışmalarında ilahi lütfun özel işaretleri verildi. çabalarına Allah'ın gücü eşlik etti ve pek çok kişi fiziksel hastalıklardan iyileşti. Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen peşkir ve peştemaller hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. Doğaüstü gücün bu tezahürleri Efes'te daha önce tanık olunan her şeyden çok daha etkiliydi ve bir göz bağcının yeteneğiyle ya da büyücünün büyüleriyle taklit edilemeyecek nitelikteydi. Nasıralı İsa'nın adıyla bu mucizeler gerçekleştirildikçe halk göğün Allah'ının Tanrıça Diana'ya tapınan büyücülerden daha kudretli olduğunu görme fırsatına sahip oldu. Böylece Rab, kendi hizmetkarını putperestlerin önünde büyücülerin en güçlüleri ve en gözdelerinden kat kat fazla yüceltti. Fakat tüm kötülük ruhlarının kendisine tabi olduğu ve kendi hizmetkarlarına onlar üzerinde yetki veren kişi, kendi kutsal adını hor gören ve kirletenler üzerine daha büyük bir utanç ve yenilgi getirmek üzereydi. Büyücülük, Musa'nın yasası tarafından ölüm cezasıyla yasaklanmıştı. Ancak zaman zaman sapkın Yahudiler tarafından gizlice yapılmıştı. Pavlus'un Efes'e ziyareti sırasında kentte çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler bulunuyordu. Bunlar onun yaptığı harikaları görerek kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. Skeva adlı bir Yahudi başkâhinin 7 oğlu da bir teşebbüste bulundular. Cine tutulmuş bir adam bularak ona Pavlus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz, dediler. Ancak kötü ruhsa onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Pavlus'u da tanıyorum. Ama siz kimsiniz? İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı, hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Böylece Mesih'in adının kutsallığına açık bir kanıt verilmiş oldu ve bu adı, kurtarıcının görevinin ilahi niteliğine iman etmeden çağırmaya çalışanların uğrayacağı tehlike belli oldu. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı. Önceden gizli olan gerçekler şimdi açığa çıkıyorlardı. Bazı imanlılar Hristiyanlığı kabul ederken batıl inançlarından tamamıyla vazgeçmemişlerdi. Büyü uygulamasına bir ölçüde halen devam ediyorlardı. Şimdi ise hatalarına ikna olan iman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu. İyi çalışma bizzat büyücülerin bazılarına dek uzandı ve büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Efesli mühtediler büyük kitaplarını yakarak bir zamanlar zevk aldıkları şeylerden artık tiksindiklerini gösterdiler. Bilhassa büyü aracılığıyla Allah'ı öfkelendirmişler ve canlarını tehlikeye atmışlardı. Ve bu büyük kızgınlığı büyüye karşı gösterdiler. Böylece gerçek ihtidanın kanıtını verdiler. Falcılık üzerine yazılmış bu eserler, kötü ruhlarla iletişimin kurallarını ve biçimlerini içeriyordu. Bunlar şeytana ibadetin yönetmeliğiydi. Onun yardımını istemek ve ondan bilgi almak için talimatlardı. Öğrenciler bu kitapları ellerinde tutsalar, kendilerini ayartıya maruz bırakacaklardı. Satsalar, başkalarının yoluna ayartı çıkarıyor olacaklardı. Karanlığın krallığını terk etmişlerdi ve onun gücünü yok etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar. Böylece gerçek, insanların ön yargıları ve para sevgileri üzerinde zafer kazandı. Mesih'in gücünün bu tezahürüyle batıl inancın sağlam kalesinde Hristiyanlık adına muazzam bir zafer kazanıldı. Meydana gelmiş olan olayın etkisi, Pavlus'un fark ettiğinden bile daha fazla yayıldı. Haber Efes'ten birçok yere yayıldı ve Mesih'in davası büyük bir enerji kazandı. Elçinin kendisi görevini bitirip öldükten uzun süre sonra, bu sahneler insanların hafızasında hala yaşıyor ve müjdeye mühtediler kazanmaya aracı oluyordu. Putperest batıl inançlarının 20. yüzyılın medeniyetinden önce kaybolup gittikleri saf bir şekilde varsayılmaktadır. Fakat Allah'ın sözü ve gerçeklerin acımasız tanıklığı, büyünün bu çağda da eski zaman büyücülerinin günlerinde olduğu gibi uygulanmakta olduğunu bildirmektedir. Geçmiş çağların büyü düzeni, gerçekte bugün modern ruhçuluk olarak bilinenden başka bir şey değildir. Şeytan, kendisini yeryüzünden ayrılan dostların kılığında sunarak binlerce zihne erişmektedir. Kutsal yazılar, ölüler hiçbir şey bilmiyor diye açıkça bildirmektedir. düşünceleri, sevgileri, nefretleri yok olup gitmiştir. Ölüler yaşayanlarla birliktelikte bulunmaz. Ancak şeytan, ilk kurnazlığına sadık kalarak zihinlerin denetimini ele geçirmek için bu aracı kullanır. Ruhçuluk aracılığıyla pek çok hasta, yaslı ve meraklı kişi kötü ruhlarla iletişim kurmaktadır. Bunu yapmaya cüret edenlerin tümü tehlikeli zemindedir. Gerçek sözü Allah'ın onlara nasıl baktığını beyan eder. O, eski zamanlarda putperest bir kâhine danışmak için adamlarını yollayan bir kralı sert bir şekilde mahkum etmişti. İsrail'de Tanrı yok mu ki Ekron ilahı Baal Zebub'a danışmaya gidiyorsunuz? Kralınıza deyin ki, Rab, yattığın yataktan kalkamayacak, kesinlikle öleceksin diyor. 2. Krallar 1, ayet 3-4. Putperest zamanların büyücüleri bugün karşılıklarını ruhçu medyumlarda, psişiklerde ve falcılarda bulmaktadır. Enyudor'da ve Efes'te konuşan gizemli sesler halen yalanlı sözlerle insanoğullarını kandırmaktadır. Perde, gözlerimizin önünden kaldırılsaydı, kötü meleklerin aldatmak ve yok etmek için tüm becerilerini kullandıklarını görebilirdik. İnsanların Allah'ı unutmalarını sağlamak için bir etki bırakılan her yerde şeytan büyüleyici gücünü kullanmaktadır. İnsanlar onun etkisine teslim olduklarında farkına bile varamadan zihin şaşkınlığa uğrar ve can kirlenir. Elçinin Efes Kilisesi'ne verdiği tavsiyeye bugün Allah'ın halkı kulak vermelidir. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Efesliler 5, ayet 11.